Ayrım 2.
Çünkü bütün burjuvalığına rağmen dürüst bir adamdır. Tabii dün nasıl davranıyorsa yarın da öyle davranacak. Biliyorum, bana vereceğin cevabı biliyorum. Ama eğer devrimi halk yapıyorsa ayaklanmayı da bir örgüt hazırlar. Ayaklama dediği şey bir sanattır. Ne dersin Andre? Benim için sanat başka bir şeydir. Resim yapmaktır. Sanat ağaç yetiştirmektir. Oysa devrim bir felakettir. O hep insanların kuyruğu iyiden iyiye kısmışken patlak verir. Siz her şeyi havada yakalamak istiyorsunuz. Değişiklik olsun diyorsunuz. Özleminiz var. Ben hiçbir şey olmasını istiyorum. Öyle seviyorum. İnsan ancak o zaman çevresine bakabilir, çevresini görebilir. Sezan gibi bütün ömrünü elmaları seyrederek geçirirse, o nasıl gördüyse. Bana sorarsanız, sanat budur. Pierre hemen parladı. Sen köşende tıkılıp seyretmekte ısrar ettikçe söylemesi kolay, dedi. Ama seni bir de makineli tüfek ateşi altında yürümeye zorlasalar, düşünmek için vakit bulabilecek misin? Ne zaman metodik bir düşünür gibi davranacaksın merak ediyorum. Andre cevap vermek istemiyordu ama susamadı. Konuşamadan edemedi. Janet gözlerini kocaman kocaman açmış ona bakıyordu. Kızın bakışları altında Andre değişiyor, kendi kendisi olmaktan çıkıyordu. İkinizi, seni ve Lucien'i anlamıyorum. Yıldızları alalım. Onlar için şiirler yazılır. Şüphesiz felsefeyi de etkiler onlar. Oysa yıldızlı bir gökyüzünü akıl etmeyi düşünen sanatçı kimdir söyler misin? Primitiflerden bu yana bütün ressamlar hep neyi gerçekleştirmek için yırtındılar? İnsan vücudunu düzensiz ve çarpık olan, beklenmeyen yönüyle, sıcaklığıyla, mutlak ve somut karakteriyle çizebilmek için değil miydi onların çabası? Bir manzarayı al istersen. Bu da insan vücududur aslında. Tek değişiklik başka türlü sunulmasındadır. Bir tepenin yuvarlaklığı, yeşilliklerinin çeşitliliği, bir bahçe duvarı ile gökyüzünün kesişmesidir. Siz devrim derken bir düşünceyi yansıtıyorsunuz. Söz oyunu yapıyorsunuz. Ama demin orada Lucien'i dinleyenler canlı, dipdiri, hayat dolu insanlardı. Onların yüzlerini gördüm ben. Yüzlerinden sıkıntılarını okudum. Andre sustu. Neden konuşmuştu? Söylemesi gereken sözler değildi söyledikleri. Bunlar değildi. Ve kim bilir şu kadının hayatı nasıl? Lucien ne demişti? Tiyatro oyuncusu. O muydu tiyatro oyuncusu olan? Hadi canım, koca bir çocuk o. Veya bir çılgın. Asıl oyuncu Lucien. Oyun oynayan o. Kız, anahtar sende mi diye sormuştu. Bu beraber yaşadıklarını gösterir. Andre farkında değildi belki. Ama Janet'i kıskanıyordu. Bu yüzden gaf üstüne gaf yapıyordu. Kız konyak söylediği zaman atılıverdi. Hiçbir işe yaramaz bu, dedi. En iyisi yürümektir. O zaman unutur insan. Kız cevap vermedi. Fakat Lucien alaycı alaycı göz kırptı. Şimdi ahlak dersi mi? Janet, geç kalmıyor musun sen? Kız başıyla hayır işareti yaptı. Andre şaşkın, kulaklarına kadar kızardı. Bir sessizlik oldu. Bölmenin gerisinden kağıt oynayanların sesleri geliyordu. Hay Allah, bu kozları nereden çıkarıyorsun? Küçük bir çocuk akşam gazetelerini satarak girdi kahveye. Son baskı, savaş başlayacak, diye bağırıyordu. Janet kalkıp plak dolabına gitti. Makineye para attı. O deminki eski ve ünlü Foxtrot melodisi duyuluncaya kadar bekledi. Sonra Andre'ye döndü. Dans edelim ister misiniz, dedi. Savaştan sonra herkes dans ediyordu. O zaman ufacıktım ben. Hatırlıyorum. Öbür insanlardan daha kurnaz olalım. Savaştan önce dans edelim. Sonra hiç olmazsa pişmanlık çekmeyiz. Andre reddetmeliydi. Dans bilmiyordu. Üstelik bu sessiz, komşu dükkanlardaki satıcılarla kasiyerlerin saatlerce kağıt oynadıkları, bu sadece soğuktan büzülmüş şoförlerle memurların sığındıkları kahvede hiç dans eden olmazdı. Andre'nin yüzü mutluluktan kıpkırmızı oluvermişti. Kocaman eli Janet'in sırtına dokunur dokunmaz titremişti. Kasada oturduğu yerden onları seyreden patron kadının onlara iyi gözle bakmadığı belliydi. Zaten bu dans çok çok bir dakika sürdü. Fazla değil. Janet birdenbire dansı bıraktı. Zor duyulan bir sesle. Gitmeliyim Lucien. Yayan yürüyeceğim dedi. Kız gidince Pierre sordu. Hangi tiyatroda oynuyor? Lucien isteksiz cevap verdi. Şimdilik radyoda çalışıyor. Biraz tiyatro, biraz radyo reklamı. Salata yani. Önemsiz bir iş. Çok kabiliyetli olduğunu söylüyor ama bilirsin. Bu şartlarda insanın kendine yer yapması çok zor. Lucien arkadaşlarını evine çağırdı. Hem içeriz hem konuşuruz dedi. Pierre kabul etti. André istemedi. Lucien epey üsteledi. Gel yahu, bir daha ne zaman görürüz birbirimizi? Hele savaş çıkarsa. André ayağa kalkmıştı. Savaş olmayacak. Ben eve dönüyorum. Bütün bu konuştuklarımızdan sonra biraz yürümeliyim. Bana kızma Lucien. Deliğimde yaşıyorum ben. Tıpkı bir porsuk gibi. Ne toplantıları seviyorum, ne tiyatroyu, ne de tiyatro oyuncularını diyecekti, onu da söyleyecekti. Ama söylemedi. Omuzlarını silkti ve çıktı. André hızlı yürüyordu. Şehri bir boydan bir boya yürüyecekti. Yeşil, kırmızı, mor ışıkların alabildiğine kaynaştığı caddede arabaların kornaları boğulurcasına haykırıyordu. Burada insanlar da büyük bir kaynaşma içindeydiler. Gezintiye çıkmış olanlar, gazete satıcıları, köşe işportacıları, gece kulüplerinin tellalları bu kaynaşmanın insanlarıydı. Boğuk sesli genç kızlar her zaman söyledikleri tatlı ve iyilik dolu sözleri bu gecede tekrarlıyorlardı. Küçük ve sessiz bir ara sokakta bir hoparlör barbar bağırıyordu. Mutlak şekilde silahlanmak zorundayız. André bu kargaşalığın içine bulanık ve karanlık bir suya dalıyormuş gibi girdi. Köprünün üstünde uzun zaman durdu. Aşağıda suyun içinde bütün ışıklar yansıyordu. Kim bilir, belki de böylece ikinci bir hayat yaşıyorlardı. Sen ırmağı mürekkepten farksızdı. Rüzgar çıkmıştı. Yağmur hafiften çiseliyordu. André, Janet'in gözlerini düşündü. Ne garip kadındı. Church Midi sokağının köşesine gelince sigara içen köpek kahvesine girdi. Sigara almak istiyordu. Kahve aydınlık ve gürültülüydü. André gidip oturdu, elma rakısı getirdi. Alkol boğazını yaktı ama o memnundu, gülümsüyordu. İçinden çıkılmaz gibi görünen yapışkan düşüncelerden sıyrılmak istiyordu. Böyle bir duyguyu ilk olarak şimdi tanıyordu. Sebebini açıklayamadığı bir şeydi bu. Üst üste üç küçük kadeh içti. Çıkmak üzereydi ki kuru, sarışın ve geniş paltolu bir adam onu durdurdu. Fransızcayı kötü konuşuyorsam beni bağışlayın dedi. Sizi hemen her gün görüyorum. Yine de konuşup konuşmamak konusunda uzun bir zaman kararsız kaldım. Sizinle aynı evde oturuyoruz. Madame Kod'un evinde. Ben üçüncü kattayım. Tablolarınızı sergide gördüm. Gerçekten çok çarpıcı. Hele kenar mahalle peyzajları, o gri tonlar. André kuru bir tavırla sordu. Eleştirmeci misiniz? Hayır. İhtiyolog. İzin verirseniz kendimi tanıtayım. Brick Niburg. Lübekliyim. André şaşkın adama baktı. Aydınlık ve bön bön bakan gözleri vardı adamın. Gömleğinin yakası kolalıydı ve bıyığı kısa kesilmişti. Anlamadım dedi. Almanım ben. Yok. Yok o değil. Sonu okla biten bir söz söylediniz. Onu anlamadım. Neyle uğraşıyordunuz siz? Balıklarla. Bu da garip geldi André'ye. Kahkahayı koyverdi. Ha balıklar. Şimdi baştan alalım. Fontenay Oxroses için yaptığım peyzajları seviyorsunuz. Hele o gri tonları. Lübeck'te de balıklarla haşır neşirsiniz. Fikrimi sorarsanız güzel bir salata derim. Otursanıza. Elma rakısı içer miydiniz? Madame Kod'a gelince, görünüşe bakılırsa müthiş bir kaltak. Siz de galiba böyle mülteci hayatına mahkum edildiniz. Hayır, görevli olarak geldim. Balıkçılık enstitüsünde 4 aydır incelemeler yapıyordum. Zaten yarın Lübeck'e dönüyorum. Hoşunuza gitmedi mi yoksa? Benim için fark etmez. Balıklardan anlamam ki. Balıkların arasında güzelleri ve belki iyileri de vardır. Fazlasını bilmem. Bundan sonrası sizin işiniz olmalı. Lübeck hoşunuza gidiyorsa orada yaşayın. Yok eğer Paris'i sevdiyseniz kalın Paris'te. İçtiği o tek kadeh rakı Alman'ı hafiften sarhoş etmeye yetmişti. Aydınlık bakan gözleri donuklaşmıştı adamı. Bir sigara aldı fakat yakmadı. Uzun süren bir sessizlikten sonra konuştu. Hoşa gitmek veya gitmemekle ilgisi yok. Üstelik Paris'i seviyorum da. Hatta Paris'i anladım da diyebilirim. Oysa benim söylemek istediğim şey başka. Seçmediğiniz bir yer var. Orada doğuyorsunuz. Ben Almanya'da doğdum. Bu yüzden de Almancayı, Almanya'daki ağaçları, dahası Almanya'da yapılan sosisleri bile seviyorum. Siz Fransa'da doğduğunuz için sanıyorsunuz ki ben Fransa'yı seviyorum. Kim biliyor? Bizde kimse bunu düşünmez. Gerçi okullarda öğretirler, resmi törenlerde söylerler. Bizim güzel Fransa'mız derler veya vatan tehlikede derler. Oysa bu sözler bizi esnetir, çok çok güldürür. Bazıları Moskova'daki hayatın daha güzel olduğunu ileriye sürerler. Bazıları da mesela Lübeck'te daha iyi yaşandığını düşünürler. Ama Paris için kimse böyle şeyler söylemez. Paris'te sadece yaşanır. Hepsi bu. Nasıl? Yani siz yurdunuzu sevmiyor musunuz? Hiç düşünmedim ki bunu. Savaş sırasında insanları çok kazıkladılar. Kafalarını yanlış şeylerle doldurdular. Belki de hiç bu savaştaki kadar kazık atmamışlardır insanlara. Dedem 1875'te herkesin yaşasın Fransa diye bağırırken bu işi inanarak yaptığını anlatırdı. Ama bu daha çok düşman süngülerine meydan okumak içindi. O zamanlar Prusyalılar Normandiya'yı ele geçirmişlerdi. Biraz önce arkadaşlarla beraberdim. Hepsi iyi çocuklardır. Yalnız felsefeyi biraz fazla severler. Benim kafama bu düşünceleri onlar yerleştirdi. Hep savaştan konuştular bu gece. Tuhaf çocuklar, ikide bir de savaş çıkacak deyip duruyorlar. Şüpheniz olmasın. Ben geçen baharda bekliyordum savaşı, olmadı. Bize bir yıl mühlet verdiler demektir. Bizim talihimiz yok. Önce bir savaş, sonra arkasından bir ikincisi. İkisinin arasında da paramparça bir hayat. Hiç olmazsa arada Paris'i gördüğüme seviniyorum. Hazır Paris, hazır Paris, hazır Paris harabe haline gelmemişken. Andre kalkmıştı. Siz de tuhaf adamsınız. Elma rakısına alışık değilsiniz. Öte yandan bir sürü korkunç şey düşünüyorsunuz. Neyse, sizi balıklarınızla baş başa bırakıyorum. İyi şanslar. Andre'nin kalkıp gidişi sebepsiz değildi. Birdenbire Janet'i hatırlamıştı. Sesini duyar gibi olmuştu. En alalade sözlere derin bir anlam kazandırdığını sezinliyordu. Kendince tabii. Döner merdiveni dörder dörder çıktı ve radyosuna koştu. Tenor bir ses bir reklam okuyordu. Baldoflorin iksiri bütün yarım baş ağrılarına, iç sıkıntısına iyi gelir. Andre bir tabureye oturdu ve alnını avuçlarının arasına aldı. Uzun süre böyle kaldı. Birden yüreği hopladı. Konuşan sesi tanımıştı. Janet'in gözlerini aradı, bulamadı. Karanlıkta sadece Leipzig, Roma, Paris kelimeleri okunuyordu. Ses diyordu ki, sırrımı ne kadar saklamaya çalışırsam, kalbimdekini o kadar çabuk ele veririm. Ve sonra iki defa üst üste çocukça şeyler sözünü tekrarladı. Sonra da bas bir ses yükseldi radyodan, emir veriyormuş gibi. Yemeklerden önce Martini için dedi. Bu öylesine beklenmeyen bir şeydi ki, Andre kahkahalarla güldü. Şimdi atölyede bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, kendi kendini tekrarlıyordu. Öyle olsun, Martini içeceğim. Kalbimdekini ele vereceğim. Çocukça şeyler. Oysa radyo çoktan korkutucu sözler etmeye başlamıştı. Alman hava kuvvetleri diyordu, Birleşmiş Milletler'de kriz diyordu. Hava savunması diyordu. Andre açık pencereye yaklaştı. Bu bir Mart gecesiydi ve herhalde fırtına Manş kıyılarını çoktan allak bullak etmiş olmalıydı. Rüzgar denizden kopup Paris'e kadar sokulmuştu. Evleri sarsıyor gibiydi. İnsanın dudaklarına tuz tadı getiriyordu. Andre denizin yanında büyümüştü. Rüzgarın ağacı deliye döndürdüğü ve elma ağaçlarının ölüp gittiği bir devirde büyümüştü. Nasıl saçma bir gece bu. Yeni bir hümanizma, Mayıs böcekleri, ayaklanma, savaş. Bütün bunlar gerçek mi? Alman ne demişti? Paris harabe haline gelmeden. Ya Janet? Bir otomobilin altında kalabilir ya da soğuk alıp yatağa düşebilirdi. Dünyanın bir sırça bardak misali kırılıp parçalını vermesi böylesine basitti. Ve bu falcılar katı yürekleriyle herifler bir takım düşüncelerin çevresinde dolanıp duruyorlardı. Andre o fırtınalar ülkesinde Normandiya'da sadece elma ağaçlarını sevebiliyordu. Sadece elma ağaçlarını ve Janet'i. Bölüm 3. Lucien, Pierre'i zengin döşenmiş ama sıcaklığı olmayan soğuk bir odaya aldı. Odanın havasından burada kiracıların sık sık değiştiği, tazılarla ava giden atlıları gösteren gravürlerin, köşede duran rokoko dolabın kimseyi ilgilendirmediği anlaşılıyordu. Lucien aslında babasının evinde oturuyordu. Bu odayı Janet için kiralamıştı fakat seviyor olmalı ki sık sık benim evim diyordu. Geniş bir sofanın üstünde Engels'in kitabıyla rengarenk kumaşlarla süslenmiş büyük bir bebek yan yana duruyorlardı. Lucien birkaç şişe çıkardı, içki kokteyli hazırladı. Pierre tiyatrodan söz ediyordu. Hep Shakespeare'le haşır neşirdi. Lucien onun sözünü kesti. Bütün bunları hiç olmazsa 100 yıl için rafa kaldırmalı. Dün Janet şunu okuyordu. Beni belki karılığa almayabilirsiniz fakat susak olmama engel değilsiniz ya. Ben de diyorum ki bir anda susarsa iyi olur. Söz sırası Kaliban'dadır. Yeni yaktı sigarayı söndürdü. Ve birden bu sefer başka ve daha basit bir sesle. Babamla ilişimi kesmem gerekecek. Kolay olmayacak. Ama bugünkü konuşmamdan sonra üstelik yeni kitabım da yakında çıkacak. Seçmek gerekiyor. Andre gibi insanları anlamıyorum ben. Kumar büyüdüğü zaman insan oyunu terk eder mi? Andre de bizden. Sen onu tanımıyorsun. Belki biraz katıdır ama sağlam çocuktur. Sözüm seni güldürecek. Bazen herkes bize katılacak. Bizim mücadelemizi paylaşacakmış gibi bir duygu uyanıyor içimde. Şimdi sen fabrikasındaydım. Orada çalışıyorum. Desire ile konuştum. Çok ilgi çekici bir adam. Açıkça söylemeli. O bizden değil. Bizim düşmanımız. Biliyorsun en büyük kapitalistlerden biri o. 6 Şubat olaylarına kadar Croix de Feu teşkilatındakileri destekledi. Yalınmak öylesine kolay ki. Ben kendimden biliyorum. Bu Desire çok şey anlamış. Baştan kaybedilmiş bir işi savunmayacak kadar da akıllı. Daha 1 yıl geçsin, o da bizim safımıza gelecek, göreceksin. Viyar çok güzel söyledi. Biz sosyalistler dedi, bütün Fransızları birleştireceğiz. Lucien bebekle oynadı bir süre, esniyerek. Tabii dedi. Yalnız bunu becerebilmek için önce Desire'yi kurşuna dizmek, sonra da Viyar'da asmak gerekiyor. Pierre adeta sıçradı. Hızlı adımlarla odada dolaşmaya başladı. Fakat böyle davranırsak herkes bize sırt çevirir. Bütün insanlar birbirine benzemiyorlar ki. Değişik yollardan bizim safımıza geliyorlar. Anla bunu. Bizim fabrikada bir makinist var. Adı Mikot. Müthiş bir çocuk. Ne yazık ki fanatik. Onun gözünde Desire bir kapitalist. Gerisine aldırmıyor. Komünistler... Komünistlerle Viyart arasında seçim yapmak gerekecekse komünistleri seçerim. Onlar daha erkek. Ama politikayla zehirlediler onları. Halk cephesi dedikleri şey ne yani? İhtiyar Maria'nın triosuna koşulmuş bir trio. Viyart, vatandaş Viyart, arabaya koşulmuş atlardan sağda olanı. Soldaki de senin makinist arkadaşın. En sağ uçta da tabii babam var. Böylece hoşgörünün bir zaferi olacak bu cephe. Kahkahalarla güldü. Tarih öğretmenimiz aklıma geliyor. Cakalı bir sesle, büyük ihtilal hoşgörüsüzlük yüzünden kendini yitirdi derdi. O böyle söyleyince ayı Fredo da ayağa fırlamış, beni de mahveden hoşgörü, yani kadınlarla erkeklerin hoşgörüldüğü evler diye bağırmıştı. Az kaldı okuldan atıyorlardı oğlanı, hatırlıyor musun? Okulda yaptıkları soytarılıkları anlattılar birbirlerine. Rusyan boyuna içki dolduruyordu kadehlere. Pierre durulmuş, sessizleşmişti. Sebebini bilmeden tuttu, Lucien'e aşkını anlattı. Mutlaka tanımalısın onu. Hani ayaklanma gerekli diyorsun ya, işte o çıkar, barikatların üzerinde dövüşe katılır. Babası işçidir. Şöresi iyi tanıyormuş. Hapiste yatmış. Kız Belleville'de öğretmen. Bilsen onu nasıl seviyorlar orada. Herkes seviyor. Küçükler de seviyor, büyükler de. Her şeyi değiştirdi orada. Lucien gülümsedi. Yeni bir kriz mi yoksa evlenmeye karar verdin mi? Dalga geçme. Çok ciddiyim. Hayatımdaki en önemli şey bu. Yalnız aramızda hiçbir şey yok henüz. Agnes'in haberi bile yok. Kadın mistik bir yaratıktır. Fakat yararlıdır. Jules Lalage böyle söylemiş. Pierre'e dokunmuştu bu. Sordu. Senin için de böyle mi? Devam etmedi. Jeanette girmişti içeriye. Şapkasına eldivenlerini çıkardı. Bir süre aynanın önünde dolandı. Sigara yaktı. Sonra sordu. Niçin Andre'yi çağırmadın? Lucien irkilmişti. Yine de bir şey söylemedi. Jeanette boş kadehini yerine koyup Pierre'i soru yağmuruna tutmuştu o sıra. Sizi eğlendirmek için ne yaptı? Babasından, onun içi temiz bir adam olduğundan söz etti mi? Herhalde içki içerek size de bir devrim planlamıştır. Lucien ona şaşırarak baktı. Sana ne oldu? Niçin böyle alaycısın? Ben mi alay ediyorum? Yo, sadece canım sıkılıyor. Pierre tedirgin olmuştu. Kalktı. Sizi baş başa bırakıyorum ve gidiyorum. Sabah 6'da ayakta olmalıyım. Mikot önündeki makineyi hayranlıkla Pierre'e gösterdi. İşte buna makine derler. Sonra her zamanki gibi politikadan söz ettiler. Pierre yine her zamanki gibi Viard'ı göklere çıkarıyordu. Mikot bir şey söylemeden onu dinliyordu. 30 yaşlarında, iri yarı sağlam bir adamdı. Başında kasket vardı. Gri gözleri alaycı bir pırıltıyla parlıyordu. Sigarası ağzında sönmüştü. Kısa kollu bir gömlek giymişti. Kollarına bir vapur demiri ve bir kalp dövülmüştü. Mikot askerliğini deniz ordusunda yapmıştı. Müthiş bir işçiydi. Yalnız konuşması çok sert ve zehirliydi. İnsanın içine işlerdi. Çalıştığı fabrikada çevresindekilerden çok saygı görürdü. Ve biraz da çekinirlerdi ondan. Pierre onunla konuşurken insan kendisinden yaşça büyük birine karşı nasıl davranıyorsa öyle yapıyordu. Üstelik şimdi Mikot, Viard'ın son konuşması için ne düşünüyor bunu öğrenmek istiyordu. O sabırsızlanıyor, Mikot susuyordu. Belki de prensiplerde anlaşamıyorsunuz Viard'la. Neden? Prensipler halk cephesinin prensipleri. Zaten iş söz oyununa gelince kimse Viard'ın üstesinden gelemez.